Merhaba, ben Erdi Özdağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilite'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu defa dekorumuz da değişti ve haberlerimiz de yenilendi. Evet Ender, yine oldukça yoğun bir gündemimiz var. Bu gündem çerçevesinde gündem alacağımız aslında ilk haber Samsung cephesinden olacak. Hatta Türkiye ile ilgili bu haber bu. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde Galaxy S3 Mini'nin lansmanı yapılmıştı. IFA fuarında da Galaxy Camera'nın lansmanı yapılmıştı. Bu cihazları biz zaten merakla bekliyorduk. Bugünlerde de Türkiye çıkış tarihleri aşağı yukarı netleşmeye başladı. Şu an ekranlara Galaxy Mini gelmekte. Galaxy Mini, esasında Galaxy S3 Mini, Galaxy S3'ün popülaritesinden yola çıkarak 4'üncü segmentinde, iPhone 5'in olduğu segmentte ve HTC gibi diğer üreticilerin olduğu segmentte Samsung'un iddialı olmayı planladığı bir cihaz esasında. İsmi Galaxy S3 Mini olsa bile biz zaten daha önceki videomuzda paylaşmıştık daha önceki bölümümüzde. Galaxy S3 de çok böyle uzaktan yakın alakası olan bir cihaz değil. Daha düşük maliyet için çeşitli kırpmaların yapıldığı, daha ekonomik olması beklenen bir cihaz. Şimdi bizim elde ettiğimiz bilgilere göre Galaxy S3 Mini muhtemelen Kasım ayının ikinci haftası gibi büyük ihtimalle Kasım sonuna doğru Türkiye'de piyasaya girmiş olacak. Sanırım kendi segmentinde özellikle Galaxy S2'nin aldığı başarı sonrasında fiyatlandırma doğru yapılırsa yine yüksek satış başarısına ulaşabilir gibi görünüyor.
Evet Erdi, Galaxy S3 Mini'ye baktığımızda aslında Samsung'un buradaki S3 için yaptığı büyük yatırımların meyvesini toplamaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü diğer bir önceki mobilitede konuştuğumuz gibi aslında donanım anlamında iki telefonun uzaktan yakından neredeyse alakası yoktu. S3 Mini'ye baktığımızda oldukça kırpılmış olduğunu görüyoruz. Fiyatlandırma anlamında da tabii ki bu noktada çok daha aşağıda yer alacaktır. Fiyat segmenti olarak da benim tahminim HTC'nin Desire X modeliyle yakın bir segmente yerleştirerek belki de Desire X'in bu gireceği yeni bölüme Samsung da S3 Mini'yi hem Samsung markasının hem de Galaxy S3 markasının değerinden faydalanarak hızlı bir giriş yapacak gibi gözüküyor.
Aslında bir önceki görüntüye geri dönecek olursak eğer hani Galaxy S3 tasarımına zaten biz alışmıştık. Hani bu noktada Galaxy Note 2 de zaten Galaxy S3'ten izler taşıyan bir tasarıma sahip. Ancak sanki 4 inç boyutunda bu tasarım çok oturmamış gibi görünüyor. Hani bakıldığı zaman yenilenen bu tasarım anlayışı, Galaxy S3 ile başlayan yeni tasarım anlayışı büyük ekranlı telefonlara daha iyi gidiyor diyebiliriz herhalde.
Evet, Samsung zaten fark ettiysen son dönemde telefonları ister istemez yukarıya doğru kaydırmaya başladı boyut olarak. S2, S3, Note 1 ve Note 2 arasında da 0.2 inçlik bir fark oluştu. Ve bu sefer alt segment boş kaldı ister istemez. Alt segmentte de birçok insan hala özellikle bayan kullanıcılar daha ufak telefonları tercih etmektedir. Bayan kullanıcıların da sonuçta bu teknolojiye hitap eden bir ürün olsa da herkesin kullandığı bir şey cep telefonu. Ve erkeklere olduğu kadar bayanlara da hitap ettiği için, bayanlar da çok büyük bir pazar oluşturduğu için onların daha ellerine uygun, ergonomik olarak daha rahat kullanabilecekleri telefonları oluşturmak satış adetleri için güzel hareketler
olacak. Evet, Galaxy S3 Mini esasında donanım olarak az önce de söylediğimiz gibi Galaxy S3 ile çok fazla benzeşen, örtüşen bir cihaz değil. Hatta belli açılardan Galaxy S2'nin de gerisinde kalan bir cihaz olarak söyleyebiliriz. Üzerinde örneğin 5 megapiksellik bir kamera var. Samsung dışında ST Ericsson firmasının ürettiği bilgisayarında çalışan çift çekirdekli bir işlemci var. Grafik birimi de Mali 400.
Ama tek çekirdekli.
Tek çekirdekli Mali 400. Yani hem genel işlem performansı hem de grafik performansı açısından hem Galaxy S2 hem de Galaxy S3'ün gerisinde kalan bir cihaz. Önemli bir avantajı var. O da Android 4.1 ile geliyor olması ki Jelly Bean güncellemesinin Android'e neler kattığını zaten yakinen biliyoruz. Dolayısıyla doğru fiyatlandırma yapılırsa ki bizim fiyatlarla ilgili bazı duyumlarımız var. Ancak bunu şu an dile getirmek çok doğru olmaz. Çünkü fiyat noktasında Samsung Türkiye üzerinde çalışıyor. Ancak hani yurt dışındaki o 400 Euro'luk fiyatların böyle çok fazla değişmeden Türkiye'de yansıyabileceği noktasında bir yorum yapabiliriz. Muhtemelen HTC'nin bugünlerde farklı operatörler tarafından 950 lira civarında bir fiyatla piyasaya çıkan Desire X modelinden çok az daha pahalı olacağını tahmin ediyorum. Belki donanım tarafında Desire X'ten daha güçlü bir cihaz olduğu da ortada. Kısaca Galaxy Camera'ya da değinelim. O da muhtemelen Kasım ayının sonuna doğru Türkiye'de envantere girip Aralık başı gibi büyük ihtimalle yaygın şekilde satışa sunulacak bir cihaz. Kendi arenasında tek cihaz diyebiliriz.
Tek cihaz.
Esasında Nikon'un yaptığı kamera özelliklerinin ön plana çıktı. Android platforma sahip bir cihaz var ancak bu noktada bakıldığında Samsung'un daha iddialı bir ürün ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Çünkü üzerinde Galaxy S3'ten de daha iyi bir donanım var. Esasında donanım aynı olsa bile Android 4.1'e sahip olması onu biraz daha iddialı kılan bir yapıda. Yine 21x optik zoom yapabilen ve kendine has özel bir arayüze sahip bir cihaz. Yani çektiğiniz fotoğrafları, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları hızlı bir şekilde Instagram'a, Facebook'a yükleyebiliyorsunuz. Evet. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Cihaz hem 3G hem de Amerika için 4G desteği desteklemekte. Wi-Fi desteği de var. Bu cihazla ilgili olarak da hani bu hibrit bir cihaz. Akıllı fonksiyonları çok gelişmiş, Android yetenekleri çok ileri seviyede olan bir kompakt dijital kamera olarak gösterilebilir. Bu cihazla da ilgili fiyat beklentilerimiz var. Muhtemelen 2000 liranın altında olacaktır diye ben tahmin ediyorum. Ve büyük ihtimalle operatör bazında satılacaktır. Yani çeşitli kampanyalarla ve sözleşmeli özel kampanya paket fiyatlarıyla Türkiye'de satışa çıkacak gibi görünüyor ki kendi alanındaki ilk cihaz olması itibariyle ses getireceğini söyleyebiliriz.
Evet, Galaxy Camera'nın zaten teknik özelliklerine baktığımızda aslında bir nevi Apple tarafındaki iPod Touch'la rekabet edebilecek veya o tarzda ürünler kullanmayı seven kullanıcılar için de hitap edecek bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hani yüksek kaliteli fotoğraf özelliklerinin yanı sıra hakikaten çok güçlü bir donanımı var. Bu da özellikle oyun ve multimedya uygulamalarında kullanıcılara çok büyük avantajlar sağlayacak. Donanım olarak 4 çekirdekli S3'ün sahip olduğu Galaxy Exynos 4 işlemcisini görmekteyiz. Yine bellek kapasitesi oldukça yüksek. Burada belki eleştirebileceğimiz bir tek bir nokta, daha önce de eleştirdiğimiz nokta olan pil ömrü olacak. Çünkü o kadar büyük bir body'ye, yani gövdeye rağmen pili biraz ufak tutulduğunu görüyoruz. Bu da belki de hani cihazın bu multimedya özelliklerini telefon tarafından çok daha fazla uzamaması için, mesela Galaxy kameranın 20 saat sunduğu oyun ömrünün Galaxy S3'te 10 saat olması gibi bir arada uçurum oluşmaması için de ufak tutulduğunu da söyleyebiliriz.
Orada şunu söyleyebiliriz aslında ekleme yapmak açısından. Galaxy kamera üzerinde 1650 mAh kapasiteli bir pil var ve Samsung cephesinden bizim elde ettiğimiz bilgiler cihazın arka arkaya aralıksız 320 fotoğraf çekebildiği yönünde, ki tabii bunun hangi şartlar altında sunulduğunu bilmiyoruz. Çünkü tek tek fotoğraf çekip her fotoğrafı 3G üzerinden internet atmak isterseniz orada pil tüketimi olumsuz çok etkilenebilir. Artacak, evet. Ancak pil kapasitesinin bir miktar düşük olduğunu söyleyebiliriz. En azından bir Galaxy S3'ün pili olsaydı cihazın üzerinde, yani bir 2100 mAh'lik pil olsaydı daha iyi olabilirdi diye yorum yapmak mümkün. Ancak pil değiştirilebilir yapıda. Daha yüksek kapasiteli piller belki ek aksesuar olarak satışa çıkabilir. Son olarak şunu söyleyelim. Galaxy Kamera ile birlikte Samsung Türkiye'de çeşitli aksesuarları da piyasaya sunacak. Hem taşıma kılıfları olsun, hem çeşitli housing dediğimiz cihazın içerisine takılabileceği koruma kılıfları olsun. Bu tür aksesuarlar da piyasaya çıkacak. Bekleyip göreceğiz. Kendi alanındaki ilk cihaz olması itibariyle ses getirecektir. Evet. Piyasanın, kullanıcıların sizlerin nasıl tepki vereceğini ise artık cihaz piyasaya çıktığında görüyor olacağız. Şimdi sıradaki haberimiz yine Türkiye pazarı ile ilgili. Biliyorsun yeniden Microsoft Windows Phone 8'i artık piyasaya sürmek üzere, eli kulağına diyelim. Kaldı. 29 Ekim tarihinde Microsoft Amerika'da yapacağı lansmanla Windows Phone 8 adını verdiği yeni mobil işletim sistemini piyasaya sürecek. Burada pek çok farklı üreticiyle çalışmakta. Bunlar arasında en iddialarından birisi de HTC. Biz zaten Amerika'da yapılan etkinliği yerine takip etme şansı yakalamıştık. HTC Windows Phone 8 ve Windows Phone 8 X adını verdiğim iki telefonla pazara girecek. Bu telefonların her ikisi de farklı renk seçenekleri olsun, güçlü donanım özellikleri olsun, iddialı telefonlar. Şimdi Türkiye tarihi de netleşti bu telefonların lansmanı için. HTC'den bize gelen bilgiye göre 31 Ekim tarihinde Türkiye'de özel bir mekanda yeni telefonların lansmanı yapılacak. Burada aklınıza 29 Ekim'deki Amerika lansmanından farklı olarak neden 31 Ekim tarihi gelebilir? Orada da bizdeki Kurban Bayramı'nın denk gelmesi itibariyle böyle bir ufak güncelleme var. Hatta Windows 8 Amerika'da 26 Ekim'de lanse edilecek, ancak Türkiye lansmanı 1 Kasım'da gerçekleştirilecek. Bu da yine bayram tatilinden ötürü bir gecikmenin sonucu olarak gündeme gelmekte. HTC'nin cihazlarına baktığımız zaman özellikle Windows Phone 8 X üzerine durmak lazım. Çünkü hem sahip olduğu Create işlemcisi hem görüntüleme tarafından hem ses tarafındaki yetenekleriyle özellikle çoklu ortam önem verenler için ses getirecek bir telefon olarak gösterilebilir.
Evet, HTC'nin bu çözümüne baktığımızda Windows Phone tarafındaki en iddialı çözümü olduğunu görmekteyiz. Zaten donanım anlamında oldukça rekabetçi. Zaten donanım anlamında da Microsoft'un koyduğu sınırlamaların fazla dışına çıkamadığınız için üreticiler daha çok ekran konusunda, kamera konusunda çeşitli opsiyonlar sunarak bu konuda telefonlarını diğer Windows Phone'lardan ayrı kılma çabasındalar. HTC de 8X modeliyle özellikle kamera konusunda oldukça başarılı işler yapmış. Özellikle cihazın ön kamerası oldukça başarılı. Şu anda birçok Android telefonda gördüğümüz ön kameralar çok da başarılı
geniş
sonuçlar vermekte.
Geniş açılı lens var. Aynı anda 4 kişiyi çekebiliyoruz.
Geniş açılı lensler sayesinde çok daha geniş görüntüler çekebiliyorsunuz. Normalde şu an telefonlarda bulunan birçok telefondaki ön kameraya baktığımızda zaten çok da iyi performans göstermediğini görürüz. Özellikle düşük ışıkta bu telefonlar çok yani kötü diyebileceğimiz bir fotoğraf kalitesine sahipler en azından. 3G görüşme için belki kabul edilebilir ama fotoğraf anlamında oldukça yetersiz olduğunu görmekteyiz. Bunun dışında renk seçenekleri açısından oldukça zengin bütün seri. Bayan kullanıcılara yine hitap edecek ürünler olacaktır. Bir de Windows Phone 8 yeni bir platform olduğu için ister istemez Microsoft'un arkasında çok durduğu bir platform ve inanılmaz reklam bütçeleri ayırmış durumdalar ve telefonların piyasaya çıkmasıyla itibaren her tarafta belki de Windows Phone 8 ile ilgili çeşitli reklamlar, çeşitli afişler, kampanyalar göreceğiz.
Şimdi aslında Windows Phone 8 ile ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Microsoft üreticilere çeşitli zorunluluklar getirmiş durumda. Örneğin Windows Phone 8'in birinci etabı için tüm üreticiler Qualcomm'un 1.5 GHz hızındaki Snapdragon işlemcisini kullanmak zorunda. En azından üst modeller için. Dolayısıyla üreticilerin fark yaratabileceği noktalar zaten sınırlı. Bunların başına tasarım geliyor ki Nokia'nın Lumia serisi için belirlediği tüm renkler aslında HTC tarafında da var. Burada ek fonksiyonlar biraz daha ön plana çıkıyor. HTC de ses ve görüntü üzerine durmuş durumda. Görüntü tarafında ön kameradan bahsettin sen. HTC'nin kendi geliştirdiği bu Image Sense adı verilen görüntü çipi Windows Phone 8 telefonlarda ön kamera tarafından da kullanılmakta. Bu önemli bir detay. Ve HTC yine ilk defa daha önce Android'de kullanmaya başladığı Beats Audio ses teknolojisini Windows Phone 8 ile birlikte donanım üzerine geliştiriyor. Hı. Çünkü daha önceki teknoloji destek daha yazılımsal, evet, daha equalizer ayarlarına, evet, yönelik bir takım güncellemeler yapan.
En basit tanımda bir equalizer'dı.
Evet, sesi biraz daha iyi hissetmemize yarayan yazılımsal bir optimizasyondu. Evet. Ancak Windows Phone 8 ile birlikte artık HTC'si donanımsal bir amplifier, yani bir ses yükseltici kullanarak kullanıcıların daha iyi ses deneyimini elde etmesine yönelik bir çözüm ekmiş durumda. Aynı zamanda Windows Phone 8 serisi, 8X'de özellikle hoparlör de geliştirilmiş durumda. Yani kulaklık kullanmadan da telefondan daha yüksek ses kalitesi alabilecek deneyimi yaşayabileceksiniz. Fiyatlar henüz belli değil, ancak 8S modelinin DesireX'in ilk çıktığı fiyat seviyesinden piyasaya girebileceği söyleniyor Türkiye'de. Yani 1000 lira civarında bir fiyatın olacağı tahminini yapabiliriz. Ancak 8X için bir şey söylemek zor. Muhtemelen One X'e yakın bir fiyatlandırma ile piyasaya gireceğini yönde bir tahminde bulunabiliriz.
Evet, 8X öyle olacak ama ben 8S için oldukça ümitliyim. Aslında platformu yeni tanımak isteyenler için fazla bir bütçe ayırmadan 8S modelini kullanabilirler. Çünkü teknik olarak aslında çok da geri değil 8X'e kıyasla. Hı hı. İşlemci olarak en azından ayrı. Ekranı biraz daha ufak, çözünürlüğü daha düşük ama saf donanım gücü anlamında oldukça yeterli ve güçlü bir telefon. Ayrıca rekabetçi de olacak ve ben inanıyorum ki HTC'nin özellikle 8S modelini Windows Phone 8'e yayma adına oldukça rekabetçi ve uygun fiyattan çeşitli kampanyalarla piyasaya süreceğini düşünüyorum.
Renkli telefon isteyen, hı-hı, biraz güçlü olsun, kullanımda kolay olsun, sahip olma olasılıkları da yüksek bir telefon isteyenler için Windows Phone tarafında HTC'nin 8S modeli zaten ekranda geliyor şu anda farklı renk seçenekleriyle pek çok kullanıcının ilgisini çekebilecektir diyerek burada HTC haberine son verelim ve diğer haberimize geçelim. Android dünyası artık geri sayıma başlamış durumda. Google'un her sene yaptığı düzenli etkinliklerin bu seneki versiyonu 29 Ekim'de yapılacak ve Android tarafındaki yeni Nexus telefon sahneye çıkacak. Çok heyecanlıyız çünkü LG çok tarafından geliştirecek var, evet, Nexus 4 adı verilen yeni telefon sahip olduğu güçlü donanım özelliklerinin yanı sıra dedikoduları yapılan ancak henüz resmileşmeyen Android 4.2 işletim sistemiyle gelme ihtimali de var. Herhalde akıllı telefon pazarında Android dünyası için sınırları çizen yeni Nexus telefon olacak gibi görünüyor.
Evet, bu Nexus programında özellikle bu jenerasyonda bazı değişiklikler de söz konusu olacakmış gibi bekliyoruz. Çünkü birçok üreticinin Nexus telefon hazırladığı, en azından prototip cihazlar yaptığı bilinmekte. Bunun arasında Sony de var ve Xperia markasını kullanmadan direkt Nexus markası tarafından bir telefon üzerinde çalışıyorlar. Yeni bir cihaz üzerinde çalışıyorlar. Bunun dışında zaten LG çıkacağı kesinleşti. Donanım anlamıyla da oldukça güçlü. Yine S4 Pro'yu 4 çekerekli görmekteyiz. 2 GB bellek. Bir sürü yüksek kaliteli bileşeni telefonda görmekteyiz. Tasarım anlamında biraz belki zayıf kalmış diyebiliriz. Çünkü şu anda Samsung tarafından üretilen Galaxy Nexus'la neredeyse ön yüzeyden birebir aynı gibi bir izlenim yaratıyor ilk
başta. Esasında ben geçtiğimiz günlerde yeni bir leak edildiği söylenen görüntü daha gördüm. Bu noktada Nexus'un o renkli tasarımının, hı hı, Nexus yazısındaki o renkli X karakterinin arka kapağı işlendiği bir görüntüydü bu. Yani ne kadar doğru olur bilmiyorum ancak öyle bir kapak tasarımı telefona katan bir renk katabilir. Çünkü Nexus logosu özellikle de o renkli X, evet, tasarımı son derece şık görünen bir tasarım.
Evet, Nexus tasarımı olabilir. Zaten kapağı da farklıydı cihazın, hatırlarsan, hı hı, çeşitli desenlere sahipti. Biz ilk başta şey düşünmüştük, prototip bir cihaz olduğu için büyük ihtimalle arka kapağı farklı kapaklar şeklinde deniliyor olabilirdi. Ama büyük ihtimalle herhalde o kapak da çıkacak ve renkli Nexus logosu da arkada telefona görsel anlamda bir farklılık katacaktır.
Şimdi tabii yeni Nexus telefonu heyecanla bekliyoruz. LG tarafından üretildiğini söylemiştik zaten. Nexus 4 olarak büyük ihtimalle piyasaya çıkacak. Bununla birlikte çok kısaca Google'un Nexus sertifikası programına da hızlıca değinelim istersen. Artık pek çok farklı üretici aynı anda Nexus telefonu çıkartabilecek. Evet, evet. Burada sertifikasyon programına başlıyor Google. Hatta bir dedikodu olarak 29 Ekim'deki etkinlikte LG'nin yanında Sony üretimi Nexus telefonu da gösterilebileceği söyleniyor ki bu henüz doğrulanmış bir bilgi değil ancak böyle iddialar var. Muhtemelen Nexus serisi giderek daha fazla popülerleşecek ve daha fazla yaygınlaşacak, bunu söyleyebiliriz herhalde.
Evet, bunun zaten en büyük avantajı bu noktada Nexus telefonlara yeni bir Android sürümü çıktığında sadece o jenerasyonun en popüler telefonu değil bütün Nexus telefonlara çıkacak olması. Böylelikle, hı-hı, de Nexus telefon kullanıcıları hem farklı markaları deneyimleyebilecek, hem farklı donanımları kullanabilecek, hem de en son çıkan Android yazılımlarını hızlı bir şekilde telefonlarına kurup deneyebilecekler.
Buradan isterseniz başka bir Android cihaza geçelim. Samsung tarafındaki merakla beklenen telefon Galaxy Note 2. 5.5 inç büyüklüğündeki ekranı, 1.6 GHz'de çalışan 4 çekirdekli işlemcisi, hı, ve diğer yüksek bileşenleriyle Android dünyasının yine merakla beklediği bir telefondu ki birinci nesil Note beklentilerini çok üzerine başarı yakalamıştı. Evet. Galaxy Note 2 de artık ülkemizde piyasaya çıktı. Çeşitli elektronik mağazalarında bunu görebiliyoruz. Örneğin Teknosa'da satışına, hı, başlandı ve 1799 liralık liste fiyatıydaki resmi kanallar üzerinden olan fiyattır bu. Bizleri şaşırtan, evet, çok iddialı fiyatla girdiğini söyleyebiliriz. Hatta bu fiyatla Galaxy S3'ün pazarından bile çalacak gibi görünüyor.
Evet, fiyat anlamında gerçekten şaşırtıcı. Çünkü biz ilk başta en azından telefon bir miktar yayılana kadar 2000 liranın üstünde bir fiyat bekliyorduk ve 1799 liralık fiyat gerçekten oldukça agresif bir fiyat ve özellikle şu anda iPhone 5 de bir taraftan Türkiye'ye gelmeye başladı. Grey Market'te zaten inanılmaz fiyatlara satılıyor ama
onları zaten hiç dikkate almamak lazım.
Hiç dikkate almasak da operatör bazında bile baksak yine oldukça 2000 liranın ciddi anlamda yani üstünde kalacak bir sürede.
2200 lira seviyesinden satışa sunulacağı yönünde ki bu defanda dünyası hakikaten çok yükseliyor özellikle fiyat anlamında.
Aynen öyle. Zaten Samsung da bu noktada fiyatı olabildiğince aşağı çekerek iPhone 5'in potansiyel müşterilerini en azından kendi tarafına çekmeye çalışıyor. S3'ün de fiyatının bir taraftan düştüğünü görmekteyiz. Çünkü S3 ile Note 2'nin fiyatını çok yakın konumlandırmak bu sefer S3'ü öldürmek anlamına gelir. Her ne kadar farklı konseptler olsa da, her ne kadar farklı kullanıcılara hitap eden ürünler olsa da yan yana koyduğunuzda benzer bir fiyat veya arada 100 lira gibi bir farkla iki telefon yan yana koyduğunuzda ben birçok insanın S3 yerine Note 2'yi tercih edeceğini düşünüyorum. Bu da global anlamda satış rakamlarına yansıtıldığında Samsung'un S3 satışlarına zarar verebilir.
Şimdi bir önceki jenerasyonda Galaxy Note'a baktığımızda Galaxy S2'nin yanında çok büyük kalan bir cihazdı. Ancak Galaxy S3'te hem telefonun kendi ekranının büyümesi hem de Galaxy Note 2 için Samsung'un özellikle fiziksel form faktöründe ciddi çalışmalar yapmasının bir sonucu olarak Galaxy Note 2 kağıt üzerine büyük bir ekran sahip ancak elde tuttuğunuzda kullanımı beklentilerin dışında çok rahat bir telefon. Galaxy S3'ü kullanan herkes aslında Galaxy Note 2'yi de çok fazla zorlamadan kullanabilir diyebiliriz. Fiyat anlamında çok iddialı girdi. Muhtemelen dünya çapında Galaxy Note'un elde ettiği başarıyı daha da ileri götürecektir diye söyleyebiliriz herhalde. Buradan yine sürpriz olan başka bir cihaza geçelim. Hani dedikoduları vardı ancak ne olacağı belli değildi. Fakat HTC bu dedikoduları gerçeğe dönüştürdü ve 5 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip dünyanın ilk Android telefonu yaygın anlamda satışta sunulacak ya da kullanılabilecek kullanabilme açısından söylersek eğer Japonya'da tanıttı. Telefon teknik özellikleri itibariyle ufak eksikleri var. Bunları söyleyeceğiz zaten ancak özellikle ekranı itibariyle göz kamaştıran bir cihaz olarak gösterilebilir.
Evet, bu 5 inçlik Full HD panelleri ilk duyduğumuzda oldukça heyecanlanmıştık ve panellerin duyurulmasından kısa süre ardından telefonlarda farklı üreticiler tarafından duyurulmaya başlandı. Bazı Çin tarafında çeşitli firmalar yine 5 inçlik Full HD panelleri kullanan telefonları duyurdular ama o telefonların birçok kısmını ülkemize görmek maalesef nasip olmuyor bizlere. Şimdi baktığımızda HTC tarafında 5 inçlik Full HD telefonu görmekteyiz ve telefon gerçekten donanım anlamında oldukça dolu. Şu anda paranın satın alabileceği en yeni platformu kullanıyor. Yine S4'ü bu noktada görmekteyiz. Qualcomm'un açık bir şekilde üretim sıkıntıları açtığı bu konuda ortada. Çünkü herkes S4 kullanmaya başladı.
S4 Pro.
Ve S4 hem çift çekirdekli hem 4 çekirdekli modeli oldukça popüler kullanılmaktadırlar şu anda. Telefona baktığımızda Beats Audio'nun yine telefonda yer aldığını görmekteyiz her zamanki gibi. Beats Audio hatırlarsan ilk duyurulduğu zamanlar kullanıcılar direkt bir donanımsal bir çip sayesinde ekstra bir destek sağlayacaklarını düşünmüşlerdi. Sonra ilk nesil Sensation'ları hatırlarsan sadece yazılımsal tabanlı bir Beats Audio desteği kullanıcılarda büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuştu. Bu bir süre böyle geldi ve artık HTC durumu toparlayarak hem kullanıcıların bir nebzede gönlünü alarak donanım da hızlandırmalı. Yeni Beats Audio telefonlarını sundu. Pil konusunda biraz belki sıkıntı yaşanabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü hem Full HD panel standart bir HD panele göre oldukça fazla güç tüketimine sahip olacak. Bunun dışında 4 çekirdekli işlemciyle beraber pil tüketim konusu bu noktada biraz sıkıntı olabilir. Çünkü HTC One X'ten sonra özellikle pil tüketimi konusunda biraz mimlenmiş durumda.
Evet, telefona baktığınız zaman üzerinde 2200 mAh'lik bir pil olduğunu görmekteyiz. Yine telefonun ana kamerası olarak 8 megapiksel, ön kamerada ise 2.1 megapiksellik bir kameramız var. Pil konusu şu an kullanılan pil biraz düşük kapasiteli gibi görünüyor. Ancak bu telefon ilk etapta Japonya pazarına özel bir telefon olacak. Ben zannediyorum ki Avrupa versiyonu ve Amerika versiyonunda daha yüksek kapasiteli bir pil de kullanılabilir. Yani 5 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olması bu telefonun kuşkusuz en önemli özelliği. Hem özellikle Sharp zaten üretime başlamıştı panel üretimine. LG de bugünlerde büyük ihtimalle üretimi başlıyordur ya da başlamak üzeredir. Yani önümüzdeki günlerde 5 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip telefonların daha hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Buradan yine bir Google haberiyle devam edelim istersen. Şimdi Nexus'tan bahsettik. LG'nin Nexus 4 telefonundan da bahsettik. Ancak tablet tarafında da gelişmeler var. Google Nexus markasını taşıyan tabletlerin yaygınlığını arttırabilmek adına daha ucuz versiyonlar üzerinde de çalışıyor ve şimdi 99 dolarlık yeni bir Nexus tabletten bahsediliyor.
Evet, iPad mini'nin arifesindeyken bir sonraki haberimizden de biraz çalacağım ama bu noktada Google'ın Nexus tarafında fiyatı aşağı çekmesi oldukça ilginç. Çünkü iPad mini'nin hatırlarsan sızdırılan bir fiyat listesi vardı ve hepimizi şok etmişti. Ben çok daha uygun fiyatlı bekliyordum. Hani en dolu iPad mini'ye baktığımızda 600 dolarlara kadar gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu noktada 99 dolar Nexus 7 gerçekten çok farklı işler yapabilir. Donanım anlamında tabii ki bazı kısıtlamalara gitmek zorundalar. Çünkü normal 7 inçlik Tegra 3'lü Nexus 7'nin üretim maliyeti yaklaşık 150-155 dolar civarındaydı. Şimdi bu tableti 99 dolara satmak tabii ki kimse istemeyeceği için işlemci tarafında ilk başta kısıldığını görürüz. Çift çekirdekli bir işlemci var. Tek çekirdekli bir tane Cortex A9 kullanıldığını görüyoruz. Üretim de artık Asus'tan kaydolup Tayvanlı bir firmaya verilmiş. Yine panel ekran IPS kullanılıyordu biliyorsun Nexus 7'de. Daha ucuz olan, üretimi kolay olan TN panelin yine 99 dolarlık Nexus 7'de kullanıldığını görmekteyiz bu noktada. Tabii fiziksel kalite anlamında illaki farklı olacaktır ama 99 dolara tablet demek de Çin'de üretim yapan ve ülkemize çeşitli markalar altında ithalat yapıp tablet getiren birçok kişiyi de öldürecektir diye düşünüyorum.
Tabii bu noktada benim aslında aklıma direkt Nvidia'nın yaptığı bir açıklama geldi. Yıllar önce ilk Tegra platformunu çıkardıklarında 99 dolara yüksek hızlı, yüksek performanslı mobil internet cihazlarının alınabileceğinden bahsetmiştik. O dönemde tabletler o kadar yaygın da değildi üstelik. Fakat gel gör ki o günden bugüne böyle bir gelişme olmadı. Tegra platformunu kullanan tüm cihazlar hep yüksek fiyat etiketiyle satıldı ki Nexus 7'ye kadar bahsediyorum. Nexus 7 daha alınabilirliği yüksek bir cihazdı. Şimdi 99 dolarlık cihaz yine Tegra tarafından kullanılmayan bir cihaz oldu. Çünkü Tegra esasında Yonga'da sistem platformları arasında pahalı bir çözümdür. Evet. Çok ucuz değildir, daha ucuz alternatifleri var.
Hani üretim maliyetleri de yüksektir.
Üretim maliyetleri yüksek, 40 nanometre ile üretilen bir platform bu. Yani Nexus 7'nin 99 dolarlık versiyonu dolayısıyla farklı bir donanımsal altyapı kullanmakta. Hani nasıl piyasada nasıl iyi görüyor yine bunu bekleyip göreceğiz. Burada Nexus 7 ile ilgili bir ufak gelişme daha var. 16 GB'lık versiyonun yanında artık 32 GB'lık bir versiyon da var ki bu önemli çünkü Nexus 7'ye SD kart takamıyoruz, kapasiteyi arttıramıyoruz. Hani fiyat anlamında da ilginç bir durumdayız. 16 GB'lık versiyonun aynı fiyat seviyesinden çıktığını görüyoruz 32 GB'lık versiyonun ki umarız Nexus 7 tablet Türkiye'de resmi yollardan gelir. Asus'un bu yönde bir adım olur. Pek çok tablet sever de daha ucuza tablet alma şansı yakalar. Burada istersen Apple'ın etkinliğine geçelim. Resmi doğrulama geldi ve davetiyeler yurt dışındaki basın mensuplarına dağıtıldı. Maalesef Apple bu tür etkinliklere Türkiye'den maalesef gazeteci çağırmıyor. Umarız yeni yapılanma çerçevesinde bu durumda değişir. 23 Ekim'de Apple iPad mini lansmanı yapacak. iPad mini ile ilgili çok iddia vardı. Çok dedikodu dolaştı. Ancak kesin olan bir şey var ki bu cihaz 7.85 inç büyüklüğünde 4:3 orana sahip bir ekranla gelecek.
Evet, bunun dışında aslında birçok iPhone ve iPad'lerin teknik özelliklerinin sızdırıldığını gördük bu son dönemde özellikle Steve Jobs'tan sonraki döneme bakılırsak ama iPad mini hakkında teknik anlamda sızdırılabilecek herhangi bir bilgi ortada yok şu anda. Ama tahminler büyük ölçüde yine 1024x768 çözünürlükte bir panel olacağı ve işlemci tarafında da 32 nanometrelik A5 olacağı. Çünkü A5X'i bu tarafta iPad mini kullanmak hem yüksek çözünürlüklü bir ihtiyacını ortaya çıkaracaktır hem de maliyeti oldukça arttıracaktır. Bellek biliyorsun Apple zaten açıklamıyor ama yine büyük ihtimalle iPad 2'deki 512 MB olacağını düşünüyorum. Ben deminki haberimizde de bahsettim ister istemez biraz ama fiyatlandırma, sızdırılan fiyatlara baktığımızda o liste fiyatlarına açıkçası ben biraz korkmuştum.
Ben onun çok doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü zaten iPad 2'nin satışları hala devam ediyor. iPad 3'ün keza zaten gelebileceğiz. Yani. Ben daha alınabilir fiyat seviyelerinden iPad 3'ün altına belki iPad 2 ile benzer fiyat seviyesinden satışa çıkacağını kişisel olarak düşünmüyor değilim.
Ben de iPad mini için öyle düşünüyorum. Çünkü iPad'i benim kafamda Apple iPad'i hazırlarken, iPad mini'yi hazırlarken hem boyut olarak daha ufağını isteyen hem de fiyat anlamında fazla bütçesi olmayan kullanıcılara hitap edecek bir ürün olarak tasarladığını düşünmekteyim. Ama o fiyatlar eğer doğruysa sadece fiyat anlamında Apple ürünlerini alabilecek bir insan değil, sadece boyut anlamında şikayetçi olan birinin o ürünü alacağını görmekteyiz. Bu da iPad mini'nin popülaritesine büyük bir balta vuracaktır.
Tabii şunu da söyleyelim, iPad'i tasarım ve donanım olarak beğenen ancak 10 inçi taşınabilirlik anlamında çok yatkın bulmayan bazı bir kullanıcı kesimi de vardı. Muhtemelen iPad mini onların ilgisini çekecektir. 23 Ekim'deki etkinlikle ilgili son olarak şunu da söyleyelim, iPad mini ile beraber Mac mini'nin yeni versiyonu ve Retina ekrana sahip 10 inç MacBook Pro'nun tanıtılacağı da söyleniyor ki özellikle Retina ekrana sahip 10 inç MacBook Pro beni belki iPad mini'den bile daha fazla heyecanlandıran bir ürün. Bekleyip bunların ne olacağını göreceğiz. 5. Full HD ekranlı telefonlardan bahsettik. Benzer bir ürün de Çin'in son dönemde haberlerimize sık sık konu olan üreticisi Oppo'dan gelmekte. Şu an ekranda görünüyor. Bulabildiğimiz tek görüntü bu. Çok fazla görüntü sızdırmıyorlar. Hatta bugünlerde Çinli üreticiler Apple'dan bile daha daha gizli güvenli önem veriyorlar. Telefona baktığımız zaman ince profilli bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Tasarım şık görünüyor anladığımız kadarıyla. Ve bunun dışında güçlü donanımı telefonu aslında heyecanlı kılan en önemli özellikler.
Evet, donanım anlamında çok güçlü. Yine APQ8064'ü görüyoruz. Artık söylemekten yorulduk ama her üretici 4 çekirdekli bu S4'ü kullanmakta şu anda. 2 GB bellek, 2600 mAh pil ve
süper ince tasarım.
Süper ince tasarım nasıl oluyor? Ve tasarım dediğimiz 6.9 mm. Hani ekranı koydun, Full HD ekranı koydun, arkasına bu donanımı koydun, arkasına bu pili koydun. 6.9 mm nasıl oldu bunlar? Çünkü benzerlerine baktığımızda en düşük telefon neredeyse 1 santime yakın 8.5-9 milimetrelerden başlıyorlar. Aradaki fark hakikaten ciddi çünkü burada çok bütün firmalar, üreticiler ciddi bir malzeme mühendisliği yapmaktalar. olabildiğince en ince telefonu tasarlamak için gerçekten canla başla çalışıyorlar ve hani Çinli bir üretici gelip bu kadar iyi donanımı bir araya paketleyip 6.9 mm yapabiliyorsa ya biz bir şeyleri bilmiyoruz ya da hakikaten farklı bir çözümle bu olayı yaklaşmışlar.
Şimdi telefon hakikaten gördüğü itibariyle çok ince yapılı, ince profilli bir kasaya sahip. Kağıt üzerinde hani malzeme mühendisinin dikkate aldığımızda çok mümkün görünmüyor evet. gibi söyleyebiliriz. Ancak söz konusu Çinliler olunca illaki bir yolunu bulmuşlar da diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü hakikaten son dönemde ciddi bir çıkış içerisindeler. Dolayısıyla bu telefonda vaat ettiği özellikleri yerine getirirse en azından hakikaten Android tarafında bir devrim niteliğinde cihaz olabilir ki zaten Xiaomi ya da Xiaomi gibi üreticiler de, Meizu gibi üreticiler de son dönemde sık sık gündeme gelmekteler. Çin tarafı gelişiyor. Umarız bu telefonlar global satışa çıkar. Ülkemiz pazarına da girer diyelim. Buradan istersen HTC'ye tekrar dönelim. One S zaten One S modeli çok popüler bir modeldi.
Ben de kullandım bir süre.
Hatta One X'ten daha başarılı bulanlar bile var. Pil ömrü açısından ve genel performans açısından.
O kişilerden biri de benim.
Çünkü Tegra platformundan ziyade Qualcomm'un geliştirdiği 1.5 GHz hızında çalışan Create mimarisine sahip çift çekirdekli bir işlemciye sahipti bu cihaz. Şimdi bunun özel bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Görüldüğü üzere aslında tasarım birebir aynı.
Her sadece şeyle aynı telefon.
Evet. Özel bir ama ya Special Edition'dan o özel sürümü elde etmek için renklerle oynamışlar. Beyaz rengin üzerinde kırmızı çizgilerin olduğunu görmekteyiz ki telefon artık daha da şık görünüyor diyebiliriz. Ve bir başka büyük esprisi var, o da 64 GB'lık bir kapasite seçeneğine sahip olması.
Evet, One S senin dediğin gibi aslında çok enteresan bir telefon. Belki eleştirebilecek tek noktası ekranın hani 960'a 540 çözünürlükte olması. Bunun dışında hem pil ömrü konusunda hem performans anlamında günlük ihtiyacı son derece yeterli. Hani 4 çekirdekli telefonları burada konuşuyoruz ama iş biraz da gerçek hayatta kullanmaya geldiğimizde ben One S'i yaklaşık 2-3 ay boyunca kullandım. Ve herhangi bir eksikliğini hissetmedim, bir yavaşlığını hissetmedim. Aksine sunduğu başarılı pil ömrü sayesinde de birçok noktada Tegra 3'lü bir telefondan sonra oh be yani dünya varmış dediğiniz noktalar oldu. Özellikle dışarıdayken, yurt dışındayken, tatildeyken Tegra 3'lü telefon özellikle pil de değişmiyorsa burada X'e biraz taş atmış olacağız ama hakikaten sıkıntı yaratabiliyor bu noktada. One S hakikaten aslında günlük ihtiyaca yönelik daha uygun bir telefon olmuş diyebilirim. Yeni renk modeliyle de çok daha cezbedici ve depolama seçeneğiyle cazip hale gelmiş.
Zaten artık hepimiz artan internet hızlarıyla birlikte çoklu ortam içeriğini tüketmeye yatkın bir kullanım şeklinde bürünmüş durumdayız. Yüksek çözünürlüklü video ve filmlerin sayısı hız artmakta. Dolayısıyla 16 GB ve 32 GB üst seviye kullanıcılar için yetersiz gelmeye başlamıştı.
MicroSD'yi takma imkanınız da yok, bunu da hatırlatalım.
Özellikle evet, yekpare tasarıma sahip pek çok telefon modelinde böyle bir esneklik sunulmamasından dolayı dahilik hafıza büyük önem taşımakta. 64 GB da şu an için zaten pek çok üreticinin üst seviye telefonlarında üst sınırını belirlemekte. Renk itibariyle çok şık bir telefon. Umarız yine dünya piyasalarına satışa çıkar ve Türkiye'ye de gelme, görme şansını yakalarız. Son haberimiz iPad 4 ile ilgili olacak. Yeni iPad, The New iPad diye yapılın. iPad 3 zaten Mart ayında piyasaya çıkmıştı. Sahip olduğu özellikler itibariyle zaten şu an tablet dünyasındaki standartları belirleyen tablet diyebiliriz. Android tarafından meydan okuyabilen, gerçek anlamda meydan okuyabilen ki buna çözünürlük ve grafik performans üzerinden bakacak olursak eğer herhangi bir cihaz olmadığını görmekteyiz şu an için. Belki önümüzdeki senenin başına Nexus 10 tablet meydan okuyacak bir donanıma piyasaya çıkabilir. iPad 3 zaten bu açılardan bakıldığında piyasadaki liderliğini sürdürmekte. Ancak iPad 4 dedikoduları gelmeye başladı. Digitimes'ın verdiği bir habere göre Apple komponentleri tedarik eden iş ortaklarına iPad 4 için önümüzdeki senenin ortalarına hazır olmaları gerektiği talimatı verdiği söylenmekteki bu önemli bir gelişme. Hatta iPad 4'ü daha hızlı bir şekilde üretebilmek için üretim şeklinde ve kullanılan komponentlerin sayısında da bir takım optimizasyonlar yapma yönünde gelişmeler olduğu söylenmekte.
Erdi şu anda bildiğin gibi iPad 3 tablet camiasını önde çekmekte. Donanım anlamında baktığımızda şu anda kullanılan panelin en az birkaç jenerasyon daha götüreceğini söyleyebiliriz. Ama A5X'den fazla ısınması, pil tüketimi konusunda da verimsiz olması bir sonraki iPad'de bunların değişeceği konusunda bizlere işaret göstermekte. Hani komponent üreticilerine bu şekilde bir Apple'ın yaklaşımı demek, benim fikrimce en azından ürün prototip aşamasında bazı temel parçalarına karar verildi ve bu şekilde üretime geçecek demek. Komponent üreticilerinde hazır olması, ürün tamamlandığında, prototip aşaması bittiğinde hızlı bir şekilde de çoklu üretime girip, toplu üretime girip bu noktada hızlı bir şekilde ürünü, yeni iPad'i ya da newest iPad diyebileceğimiz iPad'i, 4. jenerasyon iPad'i hızlı bir şekilde kullanıcılara sunabilirler.
Bu noktada arka aydınlatma ünitelerinde tek yonga tasarımından çift yonga tasarımına geçileceği ve LED sayısının azalmaya gidileceği de söylenmekte. Bu sayede Apple daha fazla sayıda cihazı daha kısa sürede üretmenin planlarını yapmakta aslında. iPad 4'te ben işlemci tarafında güncellemeye gidileceğini ve grafik biriminin de değiştirileceğini düşünüyorum. Bununla birlikte hatta iPad 4 ile birlikte Apple'ın iPad 3'te de yeni bir revizyona geçeceği söyleniyor ki orada da muhtemelen bir A6 işlemci güncelleme yapılabilir. Bunları bekleyip göreceğiz. En yakın tarih olarak önümüzdeki yılın başlarında yeni revizyon iPad 3'ün piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz. İlerleyen aylara doğru da, yılın ortalarına doğru da yeni iPad piyasaya çıkmış olacak iPad 4. Tabi tablet piyasasının ne olacağını bekleyip göreceğiz. Çünkü Windows 8 tabanlı tabletler de hem x86 tabanlı hem de ARM tabanlı tabletler artık önümüzdeki ayın başı itibariyle piyasada yaygınlaşmaya başlayacak. Yani bu tarafta rekabet daha da artacak diyebiliriz. Evet Ender, mobilitenin bir bölümünün daha sonuna geldik. Gündemimiz oldukça yoğundu. Evet, çok daha fazla sayıda haber var. Önümüzdeki haftanın programı yine dolu dolu olacak. Bir sonraki programda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.